Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz.
Karar suretini oylarınıza sunuyorum. Bu tarihi kararı ayakta oylamanızı rica ediyorum.
Kıbrıs'ta Türk Cumhurbaşkanları neyi, ne amaçla söylediklerini bilen insanlardır. Dolayısıyla o konuyla ilgili yakıştırmaları da kesinlikle kabul etmemiz mümkün değil.
Bir memleket böyle yönetilemez. Öyle ben yaparım, gene de yapacağım. Vazgeçin bu halden, bu tarzdan. Öyle siz bu memleketin ve bu halkın sahibi değilsiniz.
Bu göreve, bu yarışa oy birliğiyle beni uygun görmeniz beni çok mutlu etmiştir.
Şimdi geçmişte tabii bu makamlara nasıl gelinirdi, nasıl gidilirdi o ayrı bir tartışma konusu. O da bir ayrı program konusu olur. Ama son yıllarda özellikle Kıbrıs Türk demokrasisinde ciddi gelişmeler oldu. Ve bu makama nasıl gelinip nasıl gidileceğine bir tek makam karar veriyor. O da Kıbrıs Türk halkı.
Agora'dan herkese merhaba, ben Evren Dede. Bugünkü programımızda yine Gazete 360 Genel Yayın Yönetmeni Aysu Basri ile bir aradayız. Aysu Hanım, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Evren Bey. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Kıbrıs'ta yine gelişmeler var. Seçim boyunca da devamlı gelişmeler olacak. Son gelişme Gezici Araştırma Şirketi'nin yayınladığı bir anket. Ankette Kuzey Kıbrıs genelinde 4.428 kişiyle yüz yüze yapılan anket sonuçları açıklandı. 8-10 Şubat tarihlerinde yapılan ankete katılanların bir sürü önemli gördükleri konularda cevapları var. Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bu konuyla ilgili yapılan 3 tane soru var ankette ve yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy vermek istersiniz sorusunda %35.2 Ersin Tatar demiş Kıbrıs Türkleri. %29.3 şimdiki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı söylemiş. %17.4 Tufan Erhuman'ı ve %10.1 Kudret Özersay, %6 Erhan Arıklı, %2 de Sibel Siber. Siz bir önceki podcast'imizde bu konuyla ilgili görüşünüzü söylemiştiniz ve Mustafa Akıncı büyük ihtimalle kazanır demiştiniz. Gezici anketi bu şekilde bir sonuç çıkarmış. Ne demek istersiniz?
Tabii öncelikle altını çizelim. Hani her anket bir veridir ve mutlaka bize bir fikir vermesi açısından da değerlidir. Ancak Gezici Araştırma Şirketi'nin özellikle Kıbrıs seçimleriyle ilgili olarak son dönemlerde ardı ardına yapmış olduğu anketler ne yazık ki güvenilirliğini son derece yıpratmış durumda. Bunu neden söylüyorum? Kuzey Kıbrıs'ta seçim yasaklarını deldiği için Gezici şirketi bir suçla karşı karşıya kaldı. Aynı anket sonucunu rakip durumda olan farklı partilere farklı meblağlar üzerinden pazarladığı iddialarıyla gündeme geldi geçtiğimiz genel seçim sürecinde. Dolayısıyla biraz hani inandırıcılığı, itibarı ve veri sonuçlarını da kıyasladığımız zaman güvenilirliğini sorguladığımız bir anket sonucu. Örneğin geçmiş genel seçim sonuçlarında da Demokrat Parti'nin yani Serdar Denktaş'ın partisinin çok ciddi bir düşük bir oy oranıyla baraj altında kalacağını söylüyordu. %4-5'lik bir fark çıktı ortaya. Hani baraj altında kalmadı Demokrat Parti. Diğer siyasi partilerin oy oranları özellikle Ulusal Birlik Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi dışındaki bütün siyasi partilerin oy oranlarında ciddi bir takım sapmalar meydana geldiğini de söylemek gerekiyor. Ama dediğim gibi sonuçta her anket hangi şart koşulda yapılırsa yapılsın bir veridir ve mutlaka bir kenara konulmalıdır diye düşünüyorum. Şimdi ben sonucun her ne kadar sokakla çok doğrudan ilişkili olduğunu düşünmesem de beni tereddüte düşüren bir takım noktalar var. Bunları izah etmeye çalışacağım size. Şimdi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı geçtiğimiz podcastimizde de söylemiştim. Sadece sol seçmenden oy toplayan bir siyasi figür değil. Siyasi kariyeri boyunca bu böyle olmamış. Özellikle merkezden, sağdan, Ulusal Birlik Partisi içinden de geleneksel bir takım oyları var. Şimdi örneğin bu ankette diyor ki Ulusal Birlik Partisi'nin %93'ü Sayın Ersin Tatar'ı destekleyecek. Çok uzun süredir Ulusal Birlik Partisi kendi içinde o kadar ciddi çalkantılar yaşandı ki aslında Ersin Tatar'ın hiç gündemde yokken başbakanlık koltuğuna oturmasının bir sebebi de bu iç çalkantılardı. Bir önceki genel başkanla ilişkili olarak gündeme gelen bir takım iddialar, haksız kazanç elde ettiği ve yolsuzluk yaptığı, rüşvet aldığı yönündeki bir takım iddialar ve ta önceki dönemden işte Eroğlu cephesi ve İrsen Küçük cephesi arasında kalan Ulusal Birlik Partililer içinde bir bütünlük sağlanan olamamasının etkilerini Ulusal Birlik Partisi çok uzun süredir yaşadı ve halen daha da çok açık ve net bir şekilde yaşadığını görüyoruz. Ve aslına bakarsanız Ersin Tatar'ın Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan olarak Cumhurbaşkanı adayı olması da son derece sancılı bir karar verme süreci sonrasında şekillenmiş bir şey. Ersin Tatar Kıbrıs Türk toplumunda sempatik olarak görülen ancak bir lider ya da bir özellikle Kıbrıs sorununun emanet edileceği Cumhurbaşkanlığının başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı gibi mevkilerin karizmasıyla çok eşleştirilen bir siyasi figür değil aslına bakarsanız. Bunları çok net ve rahat bir şekilde söylüyorum. Çünkü bunlar aslına bakarsanız hangi görüşten olursa olsun birçok insanın çok tartışmayacağı saptamalar. Dolayısıyla ben de o yüzden bu kadar net ve açık bir şekilde söylüyorum. Şimdi bu seçimde adaylara baktığımız zaman aslında en sancılı ve en sıkıntılı aday Sayın Ersin Tatar diye duruyor. Çünkü iktidar partisinin, Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanı ve başbakanı olarak bu seçimde aday olmama gibi bir şansı yoktu ki neredeyse son ana kadar Ersin Tatar dışında farklı farklı isimler gündeme geldi sağın adayı olarak. Çünkü daha karizmatik bir aday arayışı vardı. Ancak Ersin Tatar üzerinde aday olma baskılarının bir sebebinin de şu olduğunu anlıyoruz. İki senaryosu olabilir doğal olarak bu seçimin. Ya kazanır ya da kaybeder. Kazanırsa Ulusal Birlik Partisi'nden uzaklaşmış olacak. Dolayısıyla boşalacak olan genel başkanlık koltuğuna şimdiden birden fazla çok iddialı adaylar var ve onlar kendi arasında bir paylaşım yapma hevesi içerisinde. Eğer kazanamazsa da diğer bir olasılıkla o zaman da ilk kurultayda genel başkan değişikliğine girecek Ulusal Birlik Partisi. Çünkü bu kadar güçlü bir pozisyondayken, başbakanken, Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanıyken kazanamamış demek doğal olarak kendi kişiliğine biraz da Ulusal Birlik Partisi ya da siyasetinden ziyade biraz da Ersin Tatar figürü üzerinden odaklanılacak. Dolayısıyla bu durumda da Ulusal Birlik Partisi içindeki siyasi pozisyonunun elenmesi söz konusu. Hani bu iki senaryoda da seçim sonrasında Ersin Tatar olmadan bir Ulusal Birlik Partisi'nin yeniden kurgulanacağını birlikte izleyeceğiz.
O zaman Ersin Tatar'ı zor günler bekliyor anladığım kadarıyla.
Evet, aslına bakarsanız en sıkıntılı ve bu süreç içerisinde en sıkıntılı ve en sorunluluğu, en zor karar verebilecek pozisyonda olan Ersin Tatar'dı. Şimdi örneğin Ada Muhalefet Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman'a baktığınızda, hı hı, Tufan Erhürman çok düşük bir oy dahi alsa ki oldukça iyi bir oy alacağını düşünüyorum. Problem olmayacak çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi geleneksel olarak zaten genel başkanlarının cumhurbaşkanlığına adaylık süreçlerini yaşamış ve bu süreçlerde aldıkları oydan bağımsız olarak parti başkanlığını ya da parti liderliğini içselleştirmiş durumdadırlar. Kaldı ki geçtiğimiz hükümet döneminde oldukça iyi bir performans, başbakan olarak iyi bir performans sergilediğini ve partisine de topluma da iyi bir liderlik özelliği gösterdiğinin altını çizebiliriz Tufan Erhürman açısından. Dolayısıyla Tufan Erhürman da aday olacak mıydı, olmayacak mıydı diye tartışıldı. Ancak aday olsa da en kötü senaryoda kaybetse de hani genç ve geleceğe parlak bir siyasetçi olarak siyasi sahnede aktivasyonundan herhangi bir şey kaybedeceğini düşünmüyorum ben Tufan Erhürman'ın. Ancak Ersin Tatar için öyle değil maalesef.
Ankette görüyoruz 3 tane daha isim var. Kudret Özersay var. Birkaç defa parti değiştirildi diye eleştirilmişti. Erhan Arıklı var ve Sibel Siber var. Onların herhangi bir bu konuda etkileme rolleri var mı?
Şimdi şöyle, Sibel Siber aday olmayacak büyük bir ihtimalle. Sibel Siber enteresan bir figür. Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sibel Siber Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden aday olmuştu. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin de çok içselleştiremediği ve desteğini tam anlamıyla vermediği bir adaydı. Aslına bakarsanız bu tavırla Mustafa Akıncı'nın seçimi kazanması biraz daha da kolay olduğunu söyleyebiliriz. Hani Sibel Tatar yerine Cumhuriyetçi Türk Partisi içinden daha sivrilen, daha farklı bir figür aday olmuş olsaydı belki sonuç da daha farklı olabilirdi Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Ancak özellikle zaten bir federasyon temelinde çözümü savunan bir siyasi figüre karşı bir sempati vardı. Akıncı ve Sibel karizması tartıldığında genellikle adayına her şart ve koşulda sonuna kadar sahip çıkan ve parti disiplini noktasında herhangi bir ödün vermeyen bir gelenekten geldiği düşünülür Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Sibel Siber'e oy vermesi bekleniyordu ama ikisinin karizması Akıncı ve kapasitesi karşısında çok rahat ve çok yoğun bir CTP kitlesi Akıncı'ya oy verdi. Hani sonuçta Akıncı lehine sonuçlandı.
Erhan Şimdi, Arıklı hakkında ne diyeceksiniz?
Erhan Arıklı'nın da çok ciddi bir seçime etki edeceğini düşünmüyorum. YDP özellikle Türkiye'den adaya gelen ve kendi deyimleriyle anlatıyorum bunu ve Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan ancak yeterince mecliste veya karar mekanizmalarında temsil edilmediği düşünülen bir kitlenin sesi olmak üzere kuruldu. Yani tırnak içinde söylemek gerekirse Türkiyelilerin partisi gibi. Bu partililerin de kendini tanımlarken kullandığı bir ifade olduğu için bu şekilde tarif ediyorum. Anlıyorum. Şimdi tabii ki özellikle Demokrat Parti'den ayrılan bir siyasi geçmişi var. Erhan Arıklı'nın sağdan ayrılan bir geçmişi var. Dolayısıyla o sağ seçmene ve gerçekten de hani kendi geleceğine ilişkin kendi kaygılarına ve gailelerine ilişkin bir adres bulamayan, daha milliyetçi, daha Türk milliyetçiliği üzerinden düşünen seçmen için evet bir adres olabilir. YDP'nin bundan sonraki genel seçimlerde de açık bir güçlenme trendi içerisinde olduğunu söyleyebiliriz.
Kudret Özersay hakkında ne düşünüyorsunuz? Etkileyebilir mi ikinci tura kaldığında seçimleri?
Çok radikal bir etki yaratacağını düşünmüyorum. Kudret Özersay geçtiğimiz hükümet döneminde eğer bu hükümetin bozulma şekli Kudret Özersay'ı bu kadar yıpratmamış olsaydı iddialı adaylardan biri dahi olabilirdi Kudret Özersay ki hep öyle bakılıyordu. Ancak bu süreç içerisinde Kudret Özersay gerek söylemleri gerek ortaya koydukları ya da koyamadıklarıyla çok fazla eleştirildi. Ve şu anda bu seçimde bir iddiası olmamakla beraber ikinci turdaki tavrı yani belki %8-9 gibi bir iyi ihtimalle bir oy alacağı düşünülüyor. İkinci turdaki tavrının çok yeknesak olarak bir adaya kayacağını ben düşünmüyorum. Çünkü zaten çok homojen bir yapısı yok Halkın Partisi'nin. Dolayısıyla Halkın Partisi'nin şu adaya oy verin demesiyle %9'luk seçmenin doğrudan o adaya gideceğini de düşünmüyorum. Mutlaka Kudret Özersay'a oy veren ama kendi geçmiş siyasi geleneklerinden bir takım düşüncelerle karar verecek olan seçmenler belirleyecektir bunu ki bunun içerisinde Cumhuriyetçi Türk Partisi, Ulusal Birlik Partisi gibi çok uçlarda çok farklı siyasilerden gelen de bir seçmen kitlesi var. Dolayısıyla o biraz da kim ne kadar güçlü ve başı dik bu seçimden çıktı ikinci tura ve kimin kazanma şansı ne kadar yüksektir onunla şekillenecek bir şeydir diye düşünüyorum. Aslına bakarsanız Evren Bey ben örneğin Aralık ayında Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi'nin yaptığı bir anket sonucu var. Orada da yine seçimi iki turlu görüyor. Orada da Ersin Tatar ikinci sırada yer alıyor. Ancak Akıncı ve Tatar arasında yaklaşık %15 puanlık bir fark varken Erhürman ve Tatar arasında %2'lik bir fark olduğu ortaya koyuluyor. Yani aslında ona baktığımızda ikinci turda ikincilik için bir yarış da olabilir gibi görülüyor bu seçimlerde. Tabii daha 2,5 ay var. Ama
sizden anladığım hala siz Mustafa Akıncı'nın ikinci turda önde olduğunu gözlemliyorsunuz.
Açıkçası ben oldukça şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Özellikle bütün bu son tartışmalar da Akıncı'yı yıpratmanın ötesinde Akıncı'ya destek vermekte tereddüt gösteren seçmeni de daha fazla Akıncı'ya yöneltiyor gibi bir süreç yaşıyoruz aslına bakarsanız. İşte son sizinle yine tartıştığımız ilhak tartışmaları vesaire konularında seçmenin Akıncı'nın gereğinden fazla haksızlığa uğradığı noktada aslında Akıncı'ya karşı yapılan bütün söylemlerin ya da tepkilerin bizatihi Kıbrıslı Türklere yapıldığı algısı üzerinden bir tepki gösterme içerisine girdiğini görüyoruz. Son olarak hafta sonu Kapalı Maraş'la ilgili olarak bir toplantı düzenlendi Kapalı Maraş'ta. 47 yıl sonra yapılan ilk bir toplantı ancak bu toplantı Türkiye Barolar Birliği'nin ev sahipliğinde düzenlendi ve buraya işte Cumhurbaşkanı, ana muhalefet başkanı, sivil toplum örgütleri vesaire davet edilmedi. Çok farklı bir konsepti vardı ve burada söylenilen Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır. Bizzat Türkiye Barolar Birliği adına konuşan Sayın Başkan, Birleşmiş Milletler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyor. O zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Birleşmiş Milletleri tanımayacak gibi böyle çok ağdalı bir popülist ve seçim propagandası kokan, çok samimi gelmeyen ve buradaki seçmen kitlesini Türkiye'den gelen olsun, Kıbrıs'ta doğup büyüyen olsun, çok irrite eden, çok rahatsız eden bir ifade. Dolayısıyla bütün bunların Ersin Tatar'a değil, daha fazla Kıbrıs'ta mutlaka bir çözüm olmalıdır siyasetini yürüten adaylara, yani Akıncı ve Erhürman'a daha fazla destek sağlayacağını düşünüyorum. Bana göre iki turlu bir seçim olacak demiştik. Bu noktada sadece sanırım Gezici anketiyle aynı fikirdeyiz. Ama Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı'nın kalacağı bir ikinci turu Mustafa Akıncı'nın rahatlıkla alabileceğini düşünüyorum. Eğer Tufan Erhürman geriye kalan bu 2,5 ay sürecini özellikle çözüm istenci ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs ilişkileri üzerinden doğru şekillendirir ve kurgularsa ikinci tura rahatlıkla kalabilir. Erhürman'ın ikinci tura kalması halinde dengeler daha farklı değişebilir de diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta iki federasyoncu aday. Dolayısıyla biri kazanmalıdır ama belki işte biri daha gençtir, daha dinamiktir, daha örgütlü bir siyasi partiyle mücadeleye girmiştir gibi bir takım avantajları da beraberinde değerlendirmiş olacağız. Ama ben hani normal şartlarda evet Ersin Tatar ikinci tura kalabilir. Ama ben şansı olduğunu Cumhurbaşkanlığı koltuğunda düşünmüyorum ve dediğim gibi Ulusal Birlik Partisi'nin %90'ının üzerinde bir desteğinin de olabileceğini düşünemiyorum ki bu rakamlar Sayın Eroğlu'na, zamanında Sayın Denktaş'lara verilen desteklere eşdeğer. Böyle bir siyasi figür değil Ersin Tatar Ulusal Birlik Partisi ya da sağ için.
Devam edelim. Vaktimiz daralıyor. Size soracağım sorular çok. Türkiye kazandı veya kaybetti mi şeklinde bir seçim sürecine doğru ilerliyoruz. O kadar gerildiği zaman insanlar böyle de düşünebilir.
Yani şöyle, aslına bakarsanız burada hani kimsenin Türkiye ile ya da Türkiye ile bir derdi yok ya da Türkiye ile ilişkilerin kötü olması gerektiğini söylemiyor. Sadece burada hani doğal olarak bir gönül bağı kurduğu, kültürel, sosyal ve tarihsel olarak çok derin bir bağ içerisinde yoğrulduğu ve onun dışında hani her ne kadar uluslararası hukuk nezdinde tanımanın gereklerini hepsini tam olarak yerine getiremese bile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dediğimiz devlet yapısını tanıyan bir başka devlet yokken doğal olarak Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın işte ağzından besleme ifadesini duymak istemiyor Kıbrıs'ta Türkler ya da işte vatan haini veya Rumcu gibi ifadeleri duymak istemiyor. Kendi gibi düşünmeyenlerle ilişkili olarak bile bunu duymak istemiyor. Bunlar çok hiyerarşik bir ilişkiyi anlatan ve bir dayatmayı çağrıştıran ve ada kültürüyle çok doğrudan ilişkilendiremeyeceğimiz noktalar. Temel sorun aslına bakarsanız bu. Yoksa burada biri sürekli kavga ediyor ve hani bir başkası gelirse ilişkiler daha iyi olacak noktadan bir parça ayrılmış durumdayız şu anda. Bunu neden söylüyorum? Şimdi seçildiği günden itibaren Cumhurbaşkanı Akıncı'nın kendi söylediği veya söylemediği, aslına bakarsanız radikal bir şeyden dolayı bir gerginlik yaşanmadı. Bu söylemin bir şekilde zaman zaman istismar edilmesi, zaman zaman da bir linç kampanyasına bilinçli olarak dönüştürülme çabasıyla biz bunu yaşadık. Şimdi geçtiğimiz hükümet dönemi CTP'li bir hükümet dönemiydi. Dört partinin koalisyonunda bir hükümet dönemiydi. Çok uzun süre her yıl imzalanan ve her iki yıllık bir süreci kapsayan mali protokol imzalanamadı. Ve sonuç itibariyle karşılıklı ilişkiler o hiyerarşik temel üzerinde kendini çok sırıtan bir noktadan gösterdi. Şimdi Ulusal Birlik Partisi iktidara geldi. Çok kısa bir süre önceye kadar aynı problem yine yaşandı. Dolayısıyla burada sağdan olsun, soldan olsun, kim olursa olsun ne söylediği, ne yaptığı ya da nasıl durduğundan bağımsız olarak Türkiye'nin bir gelenekselleştirmiş hiyerarşik ilişki üzerinden baktığı, konuştuğu, dokunduğu bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti modeli var ve Kıbrıslı Türkleri aslına bakarsanız bu rahatsız ediyor ve seçmeni de rahatsız eden şey bu.
Ankette bir soru var. Nasıl bir cumhurbaşkanı olmalı diye Gezici anketinde ve Kıbrıs Türklerinin %77.9'u ülkenin sorunlarına sahip çıkmalı diyor. %61'i de yine Türkiye ile iyi ilişkiler kurmalıdır cevabını veriyor. Aysu Basri'ye soruyorum kişisel olarak. %61 sadece istemiş Türkiye ile iyi ilişkiler kurmalı. Az değil mi?
Ya aslına bakarsanız hiç kimse dediğim gibi Türkiye ile kötü ilişki istemiyor, arzulamıyor. Evet %61 tabii ki çok az. Bunun çok daha yüksek olması gerekiyordu. Sadece burada anladığım kadarıyla ankete katılanların iyi ilişkiden kastı benim size az önce tarif etmiş olduğum hiyerarşik ilişki modeli. Yani ortada bir gücü elinde bulunduran var. Maddi ve manevi güç oradadır ve bütün karar mekanizmalarında ilk ve son söz onun tarafından söylenir. Geriye kalan da onunla bir şekilde iyi geçinmek durumundadır. Biraz bu iyi ilişki modelinden ankete katılanların önemli bir bölümü böyle bir model anladı ve bu tarif üzerinden bir cevap verdi diye düşünüyorum. Yoksa hani neden Türkiye ile kötü bir ilişkimiz olsun ya da neden işte Fransa ile, İngiltere ile, Yunanistan ile kötü bir ilişkisi olsun herhangi bir devletin baktığınız zaman. Çünkü önemli olan ortak ve sürdürülebilir çıkarlar bütünüdür uluslararası ilişkilerde. Ama bizim Türkiye ve Kuzey Kıbrıs ilişkilerimiz belki tarihten bugüne sıkıntılı süreçlerden geçmiş. Şimdi doğal olarak 21. yüzyılda teknoloji ve özgürlükler bu kadar gelişmişken hani 60'lı yılların mantığı üzerinden tartışmalar ya da bir takım etiketlemeler artık hani ilkokulda, anaokulda hatta kodlama öğrenen bir genç nesli cezbetmiyor olabilir.
Ankette yine %80.8 Kıbrıs Türk'ü Türkiye'nin garantörlüğünün devam etmesini istiyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?
Bu yapılan birçok farklı kanalın yaptırdığı anketlerle az çok örtüşen bir rakam. Evet, Kıbrıslı Türkler Türkiye'yi bir garantör olarak görüyorlar ve özellikle yeni kurulacak olan cumhuriyette kendilerini gerek sayısal anlamda gerek ekonomik ve sosyal anlamda çok daha dezavantajlı bir grup olarak da gördüklerinden en önemli destekçi ve garantör olarak görüyorlar. Bu çok anlaşılabilir bir şey. Çok da sürpriz bir durum söz konusu değil ve eğer bir gün bir çözüm modeli olacaksa ve garantörlüğün bir takvimi olacaksa, buna sadece Kıbrıs Rum toplumu değil, aynı zamanda bu garantörlükten hangi şart ve koşullarda vazgeçilmesi veya da hangi evrelerle bırakılması gerektiği konusunda Kıbrıs Türk toplumunun da hazırlanması gerekecek diye düşünüyorum.
Yine ankette halkın %78,7'si Rumlarla bir anlaşmaya inanmıyor. Bir anlaşma olacağına inanmıyor. Bu rakam yüksek değil mi?
Yani olmalı mı yoksa olur mu gibi, hani umutların en dipte olduğu bir süreci yaşıyoruz Kıbrıs sorununun çözümünde. Bu rakam tabii ki oldukça yüksek ama şu anda iki liderin görüşemediği, bir masanın olmadığı ve aslına bakarsanız Türkiye'nin elini oldukça yükselttiği son derece iddialı bir Crans-Montana sürecinden sonra bunun da oldukça doğal olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada gerek o toplantıda olan farklı gazeteci arkadaşlar da yazdı, gerekse hani ben de geçmişte yazdım, söyledim. Türkiye Crans-Montana'da pazarlık masasında sürebileceği bütün kozlarını sürdü, buna garantiler de dahil. Kıbrıslı Türkler her ne kadar garantiler konusunda hassas olsalar da Türkiye kendi çizdikleri siyasi eşitlik temelinde bir anlaşmanın hayata geçmesiyle beraber belli bir takvimle askerinin de tamamını, garantörlük hakkının da tamamını, tek başına müdahale hakkının da tamamını, tamamı üzerinde iddia sahibi olmayacağına kadar son kozunu ortaya koydu. Dolayısıyla hani bunun ötesinde aslına bakarsanız Türk tarafının ya da Türkiye'nin karşı tarafa verebileceği bir şey yok. Artık bundan sonra kazanma ve kaybetme, kim hangi noktada ne kazanır bir çözümle, çözümsüzlükle kim ne kaybeder üzerinden yapılacak olan değerlendirmelerle Kıbrıs sorunu yeniden karılır kartlar diye düşünüyorum. Çünkü hani Akdeniz'de bir doğalgaz gerginliğinin ana adresidir ve bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. İşte Kapalı Maraş konusunda biraz da bir seçime yönelik bir propaganda gibi de görünse, çok itibar edilmese de Türk tarafının elinde olan en ciddi kozlardan biri Maraş. Belki Maraş konusunda bir takım zorlamaları ortaya koyacak ama bütün bunlar bölgede aslına bakarsanız gerginliği son derece besleyen unsurlar. Türkiye'nin zaten hemen hemen bütün komşularıyla çok ciddi ve ağır sorunları var. Kıbrıs'ta böyle bir çatışmaya, Kıbrıs'ta böyle bir gerginliğe ne Türkiye'nin, ne Kıbrıslı Türklerin, ne de Kıbrıslı Rumların ihtiyacı var. Oysa aslına bakarsanız olası adada olası bir çözüm gerek Doğu Akdeniz'deki gaz rezervlerinin çok daha ekonomik ve efektif olarak kullanılması ve bütün bunlardan bütün tarafların kazanç sağlaması gerekse adanın ekonomik sosyal potansiyellerinin kullanılması, turizm, Maraş gibi konularda hem her iki toplum hem de Türkiye'de çok ciddi kazanımlar sağlayacaktır diye düşünüyorum. Diğer taraftan Türkiye Yunanistan'ın çok uzun yıllar önce temelini attığı iyi ilişkilerin artık bundan sonra çok daha yapısal ve çok daha kalıcı bir takım karşılıklı ekonomik çıkar ilişkilerine dönüşebilmesinin de bir mühürü olacaktır Kıbrıs sorununun çözümü. Dolayısıyla çözümsüzlük bir çıban başı gibi Akdeniz'in ortasında durup bir tehdit noktası yaratırken çözümde kaybedecek herhangi bir taraf yok şu an itibariyle.
Son soru, kapatıyorum. Soracağım son soru. Rumların Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir müdahalesi veya karıştığı bir durum var mı?
Hayır, teknik olarak da böyle bir şey söz konusu değil zaten. Şöyle Kıbrıslı Rumların özellikle Annan Planı döneminden bu döneme çözüm istençlerinde ciddi farklılıklar olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ve aslında ilk defa ekonomik refahın da biliyorsunuz bundan 5 yıl kadar önce Güney Kıbrıs çok ağır bir ekonomik kriz yaşadı. Kişisel mevduatlara kadar müdahale edilen travmatik ve ağır bir ekonomik krizdi. Şu anda büyüme trendine geçildi. Bu yaralar sarılıyor Güney Kıbrıs'ta ama hala tabii ki o travmanın izleri var ve özellikle o krizle beraber Kıbrıslı Rumlar ilk defa Türkiye çok büyük bir ekonomi ve eğer Kıbrıs sorunu çözülürse bizim de olası ekonomik krizlerimiz ortadan kalkar, sadece Avrupa Birliği'ne bağımlı olan küçük bir ada ekonomisi modelinden kurtulabiliriz söylemleri dillendirilmeye başlandı ki bu Sayın Anastasiadis tarafından da bizzat dillendirilen bir şeydi ki bu Kıbrıs sorunu tarihinde ilk defa kurulan bir denklemdir. Çünkü Kıbrıs sorununun çözümü ekonomik, sosyal, kültürel olarak zor durumda olan Kıbrıs Türklerin işine gelir, uluslararası hukukun bir parçası olurlar, refahları artar vesaire. Ama zaten tanınan bir devletin vatandaşları olan ve zaten son derece yüksek bir refah içerisinde yaşayan Kıbrıs Rumlar açısından çok da hayatı değiştiren olumlu anlamda bir şey olmaz gözüyle bakılıyordu yıllar yılı. İlk defa Kıbrıs sorunu tarihinde Kıbrıs sorununun çözümü aslında Kıbrıs Rumların da sürdürülebilir ekonomik refahına çok önemli bir katkı yapacak algısının oldukça tabana yayıldığını görüyoruz. Ve şimdi artık federasyon temelli bir çözümün Kıbrıs'ı Rumlar arasında da daha kabul edilebilir ve toplumsal anlamda hani bir siyasi liderler açısından toplumsal anlamda da çok kolay yönetilebilir olduğunu düşünüyorum Annan Planı sürecine göre.
Agora'da Gazete 360 Genel Yayın Yönetmeni Aysu Basri ile 26 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında Gezici Araştırma Şirketi'nin anketini yorumladık. Bir Agora'da daha sonuna geldik. Aysu Basri, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.